Ayrım 7 sayfa 58. 1.05. Harry Carpenter gidona doğru iyice sokularak plexiglas siperliğin arkasından bembeyaz araziyi daha yakından görmeye çalıştı. Sertleşmiş damlacıklar ve buzdan inecikler halindeki kar taneleri far ışığının içinden yere verevlemesine geçiyorlardı. Silecek monoton bir tempo ile çalışıyor, buzla kaplandığı halde yine de görevini oldukça iyi bir şekilde yapıyordu. Görüş mesafesi 9-10 metreye kadar düşmüştü. Araç kumandasına gayet hassas cevap verdiği ve kısa mesafede durdurulması mümkün olduğu halde Harry yine de fazla gaz vermiyordu. Iceberg'in nerede biteceğini hiçbir şekilde bilemeyeceğinden birdenbire bir yerden aşağı uçmaktan endişe ediyordu. Edgeway araştırması ulaşımında kullanılan tek araç, amaca uygun bir şekilde geliştirilmiş 3 palet üzerinde toplam 21 tekerleği ve çift dingilli süspansiyonlu bulunan rotatif motorlu kar arabasıydı. Her bir araç 90 cm genişliğindeki koltuklarda üzerinde o çok havalili ısı yalıtımlı giysileri bulunan 2 kişiyi taşıyabiliyordu. Sürücü ve yol arkadaşı bu arabalara ard arda yerleştirilmiş olan koltuklara önlü arkalı oturarak biniyorlardı. Şüphesiz bu araçlar aynı zamanda Birleşik Devletler'de kar arabalarını kullanan meraklıların karşı karşıya kaldığı hava şartlarından çok daha sert olan kutup kışlarında kullanılabilecek şekilde koşullara uyarlanmıştı. İkili marş sistemine ve kutup şartlarında çalışacak yüksek kapasiteli bir çift özel aküye ek olarak yapılan esas değişiklik kaputtan yolcu koltuğunun arkasına kadar uzanan kapalı bir kabindi. Bu kabin hafifletilmiş alüminyumdan ve kalın plexiglastan imal edilmişti. Motorun üstüne monte edilen yüksek kapasiteli küçük bir ısıtıcı ile sıcak hava iki küçük ventilatör yardımıyla sürücü ve yolcu mahallerine iletiliyordu. Belki de ısıtıcı lüks sayılabilirdi ama ilave edilen kabin tam anlamıyla bir ihtiyaçtı. Bu olmasaydı sürekli çarpan rüzgarın etkisiyle sürücü 7-8 kilometrelik bir yolu bile kat edemeden iliklerine kadar donarak ölebilirdi. Kızaklardan birkaç tanesinde çok özel bazı değişiklikler yapılmıştı. Harry'ninki bunlardan biriydi. Çünkü bu araba matkabı taşıyordu. Aletlerin çoğu menteşeli yolcu koltuğunun altında gizlenmiş bulunan sığ bölmelerde veya kar arabalarının çektiği kasa şeklindeki küçük treylerlerde taşınıyordu. Fakat matkap özel muhafaza bölmeleri için çok büyük, araştırmanın selameti açısından ise yük treylerinin uğradığı sarsıntının şokuna maruz bırakılamayacak kadar önemliydi. Bu yüzden arka sıranın son yarısına kadar kilitlenir köşe bentler monte edilmişti ve şu anda matkap Harry'nin tam arkasına, normalde yolcunun olması gereken yere sıkıca oturtulmuştu. Bu birkaç değişiklik sayesinde kızak Grönland buzlarında çalışmaya uygun hale getirilmişti. Saatte 50 km hızla giderken bile 2,5 metre mesafede frenle durdurulabilirdi. Yarım metre genişliğindeki dingil mesafesi orta derecede engebeli olan arazide bile mükemmel dengeyi sağlıyordu. Değişikliklerden sonraki çıplak ağırlığının yaklaşık 300 kilo olmasına karşın saatte 75 kilometrelik sürate ulaşabiliyordu. Şu anda bu kapasite Harry'nin yararlanabileceğinden bir hayli fazlaydı. Kar arabasını son derece yavaş kullanıyordu. Böylece bu kar fırtınası ortasında Asperkin kıyısı aniden karşısında beliriverirse tehlikeyi algılamak ve aracı durdurmak için en az 9-10 metre kadar bir mesafesi olacaktı. Eğer biraz bile hızlı gidiyor olsa zamanında durmayı başaramayabilirdi. Son dakikada frene basmak zorunda kalırsam gecenin karanlığına uçarak kendisini denizde bulabilirdi. Hayalinde canlanan bu görüntünün etkisiyle saatte sadece 8 kilometrelik bir hız sınırında kalacak şekilde gazı ayarlıyordu. Tedbir ve sağduyu şarttı ama zamanı da çok iyi kullanmak zorundaydı. Yolda geçirilen her dakika yön duygularını yitirip tamamen kaybolmaları ihtimalini daha da arttırıyordu. Deprem dalgasından önce doğu olan yönün şimdi güneye dönmüş olduğu varsayımından yola çıkarak 60. patlayıcı kanalının bulunduğu noktadan güneye doğru hareket etmişlerdi ve rotalarını olabildiğince aynı yönde tutmaya çalışıyorlardı. Dalgaların yükseldiği ilk 15 veya 20 dakika içinde iceberg büyük bir ihtimalle olabileceği kadar yön değiştirmiş, doğal eğim ve konumunu almıştı. Şu anda ise mantıken doğal halinde yüzüyor olmalıydı. Tahminleri yanlışsa ve buzdağı hala dönüyorsa, geçici kampları da artık güney yönünde olmayacak ve onlar kulübelerin bir hayli uzağından geçecekler. Kampa ulaşsalar bile bu yalnızca bir rastlantı sonucu olacaktı. Harry kendisine yön verecek nirengi noktaları bulabilmeyi isterdi. Ancak gece ve fırtına tüm yer şekillerini bir örtü gibi saklamıştı. Ayrıca buzul kıtadaki bu monoton çevrede tüm şekiller birbirlerine benziyordu ve iyi çalışan bir pusula yoksa insan gün ışığında bile kaybolabilirdi. Buz zerrecikleriyle kaplanmış plexiglasın arkasından yan aynaya göz attı. Fethi ve Claude'u taşıyan ikinci kızağın far ışıkları arkasındaki dondurucu karanlığın içinden parlıyordu. Sadece bir saniye gözünü yoldan ayırmış olmasına rağmen kar arabasının siyah başlı kızaklarının hemen önünde sanki ağzını açmış onu bekleyen kocaman bir girdapla karşı karşıya kalacakmış duygusuna kapılarak dikkatini çabucak tekrar yola çevirdi. Bembeyaz arazi hala gecenin içine doğru alabildiğine uzanıyordu. Her an geçici kamplarının soluk ışıklarını görebilmeyi umuyordu. Rita ve Franz bir işaret olmaksızın bu havada kampı bulmanın imkansız değilse bile çok zor olacağını fark ederlerdi nasılsa. Kar arabalarının farlarını yakıp kampın arkasındaki buz duvarına doğru yönlendirirlerdi. Yansıyarak kuvvetlenen parıltı şaşmaz bir işaret ışığı olurdu. Fakat ufacık bir aydınlıktan eser yoktu. Karanlık onu endişelendiriyordu. Çünkü bu kampın tonlarca buz altına gömülüp yok olduğu anlamına gelebilirdi. Normalde iyimser bir yapısı olduğu halde Harry bazen anlamsızca karısını kaybetme korkusuna kapılıyordu. Bilinç altında onu gerçekten hak etmediğine inanıyordu. Rita onun yaşamına hayal edebileceğinin çok üstünde bir neşe getirmişti. Karısı onun için çok değerliydi ve kaderin erkeğin kalbini en yakın tuttuğunu alıp götürmek gibi bir huyu vardı. Rita ile olan ilişkisi Indiana'daki çiftlikten ayrıldığı günden bu yana Harry'nin yaşamına renk katan maceraların hepsinden daha fazla heyecan ve mutluluk vermişti ona. Karısı onun için dünyadaki her şeyden daha egzotik, daha esrarengiz, daha ilginç ve cazipti ve ona her şeyden çok haz veriyordu. İleride bir ışık bulunmayışının büyük bir ihtimalle iyi işaret olduğunu söylüyordu kendi kendine. Kulübelerin iceberg'de değil de ana buzul parçasında olma şansı vardı. Ve eğer geçici kamp hala ana kıtada ise Rita bu durumda birkaç saat içinde Edgeway istasyonunda emniyette olurdu. Rita ister iceberg'in üzerinde ister ana kıtada nerede olursa olsun yine de kampın arkasındaki buz duvarın çökerek onu ezmiş olması da mümkündü. Gidonun üzerine doğru daha da eğilerek yağan karın arasından dikkatlice baktım. Hiçbir şey yoktu. Eğer Rita'yı canlı bulursa onunla birlikte kapana sıkışmış olsalar bile kalan ömrünün her dakikasında ne kadar az olursa olsun Tanrı'ya bunun için şükredecekti. Bu buzdan yapılmış gemiden nasıl kurtulacaklardı? Bu geceyi canlı olarak nasıl geçirebileceklerdi? Çabuk gelen bir son donarak yavaş yavaş ölmenin getireceği acılara tercih edilebilirdi. Bir metre kadar ileride farların aydınlattığı alanda karla kaplı zemin üzerinde dar bir siyah hat belirdi. Buzda onun bakış açısından zar zor fark edilebilecek bir yarık. Aniden frene bastı. Kar arabasının kızakları gürültüyle sürterken araç kendi ekseninde 30 derece kadar kaydı. Yolu tekrar kavradığını hissedene kadar gidonu sapmanın ters yönüne çevirdi. Sonra tekrar sağa kırdı. Hala gidiyordu. Bir buz hokeyi topu gibi sekerek. Tanrım, karartı halindeki oyuktan yalnızca 6 metre uzakta ve hala kayar durumda. Siyah hattın boyutları giderek netleşmeye başladı. Arkasındaki buz göründü. Bu bir uçurum olmalıydı. Karşısında gece ve dibinde yalnızca soğuk deniz olan bir kıyının son noktası değildi bu. Bir uçurumdu. Kayıyordu. Kamptan gelirken buz zeminde hiçbir yarık yoktu. Herhalde deniz dibi hareketleri bu büyük yarığı açmış olmalıydı. 4,5 metre. Kızaklar gürültüyle sarsılıyordu. Aracın alt kısmına bir şey çarptı. Yerdeki kar tabakası inceydi. Buz zayıf bir tutunma sağlıyordu. Kar kuvvetle titreşen poliüretan kızakların yanlarından ve arasından duman bulutları gibi sarılıyordu. 3 metre. Araç çift dingili süspansiyonu sayesinde belli belirsiz sallanarak hiç sarsılmadan durdu. Yarığın o kadar yakınındaydı ki Harry aracın hafif eğimli olan ön tarafından buzun kıyısını göremiyordu. Kızakların uç kısmı yarığın kenarından boşluğa doğru sarkmış olmalıydılar. 10 santim daha gitseydi ölümle yaşam arasında bir tahtaverli gibi sallanıyor olacaktı. Aracı geri vitese taktı ve yarığı görebildiği noktaya kadar yaklaşık 1 metre geri gitti. Gerçekten bu ölümcül kıtada çalışmayı isteyecek kadar deli olup olmadığını merak etti. Üşümekten kaynaklanmayan bir titremeyle kar gözlüklerini alnından indirip gözlerine yerleştirdi. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Rüzgar şiddetli bir balyoz gibi iniyor ama o aldırmıyordu. İçine işleyen soğuk hala yaşadığını kanıtlayan bir belirtiydi. Far ışığının aydınlığında yarığın en geniş noktada 3,5 metre kadar olduğunu ve keskin bir şekilde iki yana doğru daraldığını gördü. Uzunluğu 13 metreden fazla değildi. Çok geniş olmamakla beraber kendisini yutacak büyüklükteydi. Far hüzmesi altında kalan karanlığa göz gezdirdiğinde uçurum derinliğinin birkaç yüz metre olabileceğinden şüphelendi. Ürpererek uçuruma arkasını döndü. Kat kat elbisesinin altında katıksız korkunun oluşturduğu ter damlalarının sırtından aşağı doğru indiğini hissetti. Kızağın 6 metre arkasında ikinci kar arabası motoru çalışır ve farları yanar vaziyette durdu. Peter Jansen kabin kapısından dışarı çıktı. Harry el sallayarak ona doğru gitmeye başladı. Buz gümbür dedi. Harry şaşırarak durdu. Buz hareket etti. Bir an için ikinci bir deprem dalgasının altlarından geçmekte olduğunu düşündü. Fakat ana buzuldan kopmuşlardı ve tsunami sarsıntısından sabit kıtaya bağlı oldukları zamanki kadar etkilenemezlerdi. Buzdağı aynen azgın sularda yüzen bir gemi gibi sallanır ve bu sarsıntıdan hasar görmeden kurtulurdu. İçin için inleyip çatırdamaz, aniden yükselip titremezdi. Bu tamamen bölgesel bir sarsıntıydı. Aslında tam anlamıyla ayağının altında oluyordu. Aniden önündeki buz, önce zikzak yapan 3 santimlik bir çatlak halinde, sonra giderek artıp el kadar, en sonunda daha da genişleyerek açılmaya başladı. Harry sırtı uçuruma dönük vaziyette ayakta duruyor ve tam altında yeni oluşan yarık buzlu parçalara ayırıyordu. Sendeledi, kendini ileriye doğru attı. Sıçrama hamlesini yaptığı sırada altındaki yarığın daha da açıldığını farkına vararak üzerinden atladı. Epey ileri düşerek bu güvensiz buz parçasından uzağa yuvarlandı. Arkasında uçurumun duvarı kalın tabakalara ayrılarak derinliklere doğru indi ve aşağıdan gök gürültüsüne benzer bir ses yükseldi. Zemin titredi. Harry henüz kendini emniyette hissetmiyordu. Dizlerinin üzerine kalktı. Tanrım hayır, yarığın kenar kısmı parçalanarak boşluğa doğru düşmeye devam ediyor ve uçurum Harry'e doğru genişliyordu. Oradan uzaklaşabilmek için can havliyle ileri yuvarlandı. Nefesini tutarak geriye doğru baktı. Tam o anda kar arabasının motoru çalışır vaziyette yarığa doğru yuvarlandığını gördü. Uçurumun karşı kenarına çarpan araç, kamyon büyüklüğündeki bir buz tabakasının üzerinde bir an için asılı kaldı. Ana ve yedek tanklardaki yakıt patladı. Rüzgarda alevler havaya fışkırdı. Fakat yanan enkazın derinliğe doğru inmesiyle hızla alçaldı. Etrafında ve altındaki süt rengi buzun üzerinde bir an için kırmızı ve turuncu hayaletler parıldadı. Sonra yangın söndü ve karanlık hakim oldu. 1.07. Kriyofobi, buz korkusu. İçinde bulundukları durum Rita Carpenter'ın o elini ayağını kesen inatçı korkuyu bastırmasını daha da zorlaştırıyordu. Kulübelerin üzerindeki buz kütlesinin bazı bölümleri yer yer çökmüş, diğer kısımları ise tsunami'nin etkisiyle tamamen şekil değiştirmişti. O beyaz düzlükte şimdi boş bir oyuk, yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 9 metre genişliğinde bir cep oluşmuştu. Sığınağın tavanı bazı yerlerde yaklaşık 6 metre yüksekliğe ulaşıyor, bazı yerlerde ise 3 metreye kadar düşüyordu. Bir yarısı düzgün ve eğimliydi. Diğer yarısı ise birbirine dayanarak sıkışık ve karmaşık bir şekil almıştı. İri parçalar ve tabakalar halindeki sayısız buz kütleleri mozaik gibi görünüyor. Tehditkar görünüşleri Rita'ya Dr. Caligari'nin Odası adlı çok eski bir filmdeki gerçek ötesi sahne dekorunu hatırlatıyordu. Soğuk sığınağın girişinde Franz Fischer'le birlikte içeri girme konusunda tereddüt etti. O anda sadece birkaç adım ileriye doğru gidecekmiş gibi değil, zaman içinde geriye doğru, 6 yaşında olduğu o kış gününe dönecekmiş gibi bir duygu taşıyordu. Beyaz mezarın gümbürtüsüne ve yaşayan ölümcüllüğüne doğru. Dişlerini sıkıp kendisini adeta felç eden o müthiş korkuyla mücadele ederek içeriye girdi. Şimdi şiddetli fırtına dışarıda arkasında kalmıştı. Beyaz duvarların arasında sessizlikle karşılaştı. Aynı zamanda iğne gibi batan rüzgar ve kardan kurtulmanın getirdiği rahatlığı da duydu. Rita el lambasının ışığında duvarları ve tavanı inceleyerek meydana gelebilecek ani bir çökme tehlikesinin işaretlerini araştırdı. Mağara şimdilik yeterince sağlam görünüyordu ama buz altından geçecek güçlü yeni bir deprem dalgası tavanı yerle bir edebilirdi. Sinirden sesinin titremesine engel olamayarak burası tehlikeli dedi. Franz onun görüşüne katıldı. Fakat başka çaremiz yok. Şişme sığınaklarının her üçü de onarımı imkansız bir şekilde hasar görmüştü. Gitgide artan kuvvetli rüzgar altında uzun bir süre dışarıda kalmak, yalıtımlı özel giysilerine rağmen vücut ısılarında kayba neden olurdu. Sığınacak bir yere olan ihtiyaç mağaranın tehlikeleri karşısında ağır basıyordu. Tekrar dışarı çıktılar ve kampın bir harabeye dönmesine karşın çalışıyor görünen kısa dalga telsizi buzdan mağaraya taşıyıp arka taraftaki duvarın hemen önüne yere yerleştirdiler. Franz bir ucu hasar görmemiş olan kar arabasının yedek aküsüne bağlı kabloları getirip alıcıya taktı. Rita cihazı çalıştırdı ve istasyon ayar göstergesi deniz yeşili rengiyle parıldadı. Parazitin çatırtısı ve tüyler ürperten bir ıslık sesi buz duvarlar arasında titreşti. Çalışıyor dedi Rita rahatlamış olarak. Franz boynuna daha sıkı oturtmak için kapüşonunu ayarlarken bir bakayım daha başka ne kurtarabilirim dedi. El lambasını Rita'ya bıraktı ve omuzlarını kaldırıp kafasını omuzların çekerek rüzgara karşı hazırlıklı bir şekilde fırtınanın içine geri döndü. O dışarıya adımını attığı anda alıcıdan Gunwald'ın Edgeway istasyonundan gönderdiği acil mesaj duyuldu. Rita cihazın yanına çömelerek mesajı aldığını çarçabuk bildirdi. Sesinizi duymak çok güzel dedi Gunwald. Herkes iyi mi? Kampımız harabeye döndü ama ben ve Franz iyiyiz. Bir mağaraya sığındık. Ya Harry ve diğerleri? Onlara ne olduğunu bilmiyoruz dedi Rita. Konuşurken kaygıyla göğsü sıkışarak. İşi bitirmek için gitmişlerdi. Onları aramaya çıkmadan önce 15 dakika daha dönmelerini bekleyeceğiz. Duraladı ve boğazını temizledi. Sorun şu ki şu anda kıtadan kopmuş ve yüzer durumdayız. Afallayan Gunwald bir an için konuşamadı. Sonra emin misiniz diye sordu. Rüzgarın yönündeki değişiklik dikkatimizi çekti. Sonra pusulalar. Bana bir dakika izin ver dedi Larson. Sesinde belirgin bir sıkıntıyla. Biraz düşüneyim. Fırtınaya ve bu enlemde kötü hava şartlarında oluşan manyetik etkilere rağmen Larson'ın sesi çok netti ve söyledikleri kolayca anlaşılabiliyordu. Ama diğer taraftan da bulunduğu yer kuş uçuşu sadece 6 kilometre uzaktaydı. Fırtına hızlandıkça ve iceberg güneye doğru daha da açıldıkça haberleşme sorunları olacağından emindiler. Her ikisi de kısa zamanda teması yitireceklerini biliyor fakat bundan söz etmiyorlardı. Üzerinde bulunduğunuz iceberg ne büyüklükte? Hiç fikriniz var mı? Dedi Larson. Hiç yok. Keşif yapma imkanımız olmadı. Şu anda harabe halindeki kampta nelerin kurtulmuş olduğunu araştırıyoruz. Iceberg çok büyük değilse, Gunwald'ın sesi parazitin arasında kayboldu. Seni duyamıyorum. Parazit cızırtıları. Gunwald hala orada mısın? Sesi tekrar duyuldu. Eğer buzdağı büyük değilse, Harry ve diğerleri sizinle birlikte yüzmüyor olabilirler. Rita gözlerini yumdu. Umarım öyledir. Öyle olsa da olmasa da durum ümitsiz değil. Hava hala uydu aracılığıyla Tuğla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne mesaj göndermem için uygun. Bir kez onları uyardım mı, onlar da sizin güneyinizdeki Birleşmiş Milletler Jeofizik Araştırmaları Filosu'nun tarama gemileriyle temas kurabilirler. Peki sonra ne olacak? Böylesine kötü bir fırtınada aklı olan hiçbir kaptan tarayıcıyı daha kuzeye getirmez. Bizi kurtarmaya çalışırken hem gemisini hem de mürettebatını kaybedebilir. Tool'da en modern hava kurtarma araçları var. Bazı helikopterler hemen hemen her türlü hava koşullarında manevra yapabilecek kadar dayanıklı. Henüz böylesine bir fırtınada, bırak şiddetli rüzgarda iceberg'e inmeyi, havada emniyetle uçabilecek bir araç icat edilmedi. Telsizde sadece çatırtı ve elektronik cızırtılardan oluşan gürültüden başka bir şey duyulmamakla beraber, Rita, Gunwald'ın hala devrede olduğunu hissediyordu. Evet diye düşündü. Ben de dilimi yutmuş durumdayım. Yukarıya birbirine üçgen gibi dayanarak tavanı oluşturan büyük yassı buz tabakalarına doğru baktım. Kar taneleri ve zar halindeki buz parçacıkları tepedeki birkaç çatlaktan aşağı iniyordu. En sonunda İsveçli, "Tamam, uçaklar konusunda haklısın. Fakat kurtarılma ümidini yitirmemeliyiz." dedi. Anlaştık. Çünkü neyse, dinle Rita, bu fırtına 3 veya 4 gün kadar sürebilir. Veya daha da fazla diye onun fikrine katıldı Rita. Bu sürede yetecek kadar yiyeceğiniz yok. Hemen hemen hiç yok ama yiyecek o kadar önemli değil dedi Rita. Gıdasız 4 günden fazla dayanabiliriz. Tehlikenin açlık olmadığını her ikisi de biliyordu. Hiçbir şey iliklerine işleyen acımasız soğuk kadar önemli değildi. Kar arabalarında sırayla ısının dedi Gunwald. Yeterli yakıtınız var mı? Edgeway'e geri dönmeye yetecek kadar. Sanki bu olasılık varmış gibi. Bundan fazlası pek yok. Ancak motorları birkaç saat çalıştıracak kadar. Birkaç gün değil. Peki o zaman sessizlik, statik çıtırtılar. Birkaç saniye sonra sözüne devam etti. Yine de Tuğla mesaj ulaştırayım. Bu durumu bilmeleri gerek. Bizim göz ardı ettiğimiz bir çözüm bulabilirler. Daha soğukkanlı bakınca. Edgeway hasarsız mı atlattı dedi Rita. Burası iyi. Ya sen? Yarasız beresizim. Bunu duymak güzel. Ben yaşayacağım. Siz de Rita. Buna çalışacağım dedi Rita. Hiç kuşkun olmasın. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Doktor Caligari. Caligari.